özlerini yere dikti. Davetli kadınlar seçkin çevreden değilmiş diye ekledi. Ama aralarında çok güzel kadınlar varmış. Paris'ten getirtmişler o beyler. Yeğenim baloyu ayrıntılarıyla anlatmıştı bana. Kendisi posta arabası sürücüsü kılığındaymış. Monsieur Le Menil de ölüm süvarisi kılığına girmiş. Çok beğenilmiş. Miss Bell, Monsieur Le Menil'in Floransa'da olduğunu bilmediği için çok kızdığını söyledi. Onu Fiesole'de dinlenmeye çağırırdı kesinlikle. Descartes yemekte hep somurtkan ve dalgın durdu. Ayrılacakları sırada Therese kendisine elini uzattığında elini avcunda sıkmaktan kaçındığını sezdi. 23. Ertesi gün Via Alfieri'de küçük köşkte çok suskun buldu onu. Sıkıntısını önce coşkulu bir neşeyle, ısrarlı bir samimiyetin hoşluklarıyla kendisini veren bir sevgilinin yüce alçak gönüllülüğüyle gidermeye çalıştı. Ama o sürekli somurtuyordu. Bütün gece hiç durmadan kederini, sıkıntısını düşünmüş, işlemiş ve biçim vermeye çalışmıştı bunlara. Acı çekmek için nedenler bulmuştu. Düşüncesinde Tunç'tan San Marco'nun önünde bir mektubu posta kutusuna atan elle garda rastlanan sıradan ve korkunç yabancıyı birbirlerine yaklaştırmıştı. Jacques Descartes şimdi acısına bir yüz, bir ad veriyordu. Therese'in ilk gelişinde oturduğu, bu kez de kendisine sunduğu eski koltukta dayanılmaz rüyalara dalmıştı. Therese kollarından birinin üzerine eğilmiş, sıcak bedeni ve seven ruhuyla sarmıştı onu. Ona acı çektiren şeyi çok iyi biliyordu, sormaya gerek bile duymuyordu. Ona güzel şeyler düşündürtmek için bulundukları odanın sırlarını, kentteki gezintilerini hatırlattı. Güzel, içten şeyler bulup söylüyordu. Lanzi'nin altında verdiğiniz küçük kaşığı, hani şu kırmızı zambaklı küçük kaşığı, sabah çayımı içerken kullanıyorum. Kalkınca onu yeniden görmenin verdiği zevkten anlıyorum seni ne kadar sevdiğimi. Descartes hep hüzünlü, üstü kapalı sözlerle cevap veriyordu. Ben burada yanınızdayım ama siz aldırmıyorsunuz bile bana, dedi Therese. Bilmediğim düşüncelere dalmışsınız. Kesin olan şey benim her şeye rağmen var olduğumdur. Düşünce ise hiçbir şey değildir. Bir düşünce hiçbir şey değil midir? Öyle mi dersiniz? İnsanı mutlu ya da mutsuz eden düşüncedir. İnsan bir düşünceyle yaşar, bir düşünceyle ölür. Evet, düşünüyorum. Ne düşünüyorsunuz? Niçin soruyorsunuz? Çok iyi biliyorsunuz ki benden gizlediğiniz ama dün akşam öğrendiğim şeyi düşünüyorum. Dün gardaki karşılaşmanın bir rastlantı olmadığını, bunu bir mektubun, Orsan Michel'deki posta kutusuna atılmış bir mektubun, hatırlayın, doğurduğunu düşünüyorum. Of, sitem etmiyorum size. Hakkım yok buna ama madem özgür değildiniz, kendinizi bana niye verdiniz? Therese yalan söylemek gerektiğini düşündü. Dün garda gördüğüm adamdan mı söz etmek istiyorsunuz? İnanın, dünyanın en sıradan karşılaşmasıydı bu. Therese'in sözünü ettiği adamın anını anmaya cesaret edemeyişi acı bir biçimde sarstı onu. Kendisi de kaçındı bir ad söylemekten. Therese sizin için gelmemiş miydi? Floransa'da olduğunu bilmiyor muydunuz? Seçkin çevrede gördüğünüz, evinize aldığınız bir adamdan başka bir şey değil midir sizin için? Yokken size Arno kıyısında bana yapamam dedirten kimse değil mi? Sizin için hiçbir şey mi? Therese kararlı bir tavırla karşılık verdi. Bazen evime gelir. General Lariviere tanıştırmıştı. Bu konuda söyleyebileceğim başka bir şey yok. İnanın hiçbir biçimde ilgilendirmiyor beni. Sizin böyle bir şey düşünebilmenizi de anlayamıyorum. Kendisine karşı sahiplik haklarını sertçe, şiddetli bir tavırla savunmuş olan adamı inkar etmekten bir tür hoşnutluk duyuyordu. Ama bu dolambaçlı yoldan ayrılmakta da ısrarlıydı. Kalktı, güzel, şefkatli, ciddi ciddi baktı dostuna. Beni dinleyin, dedi. Kendimi size teslim ettiğim günden beri hayatım sizindir. Aklınıza bir kuşku, bir endişe gelirse bana sorun. Şimdiki zaman sizindir. Siz, yalnız siz. Sen varsın içinde. Geçmişime gelince, geçmişimin ne büyük bir hiçlik olduğunu bilseniz sevinirdiniz. Benim gibi sevmek için yaratılmış başka bir kadının size benimkinden daha taze bir aşk ruhu sunabileceğini sanmıyorum. Yemin ederim ki böyledir bu. Sessiz akıp giden yıllarımı yaşamadım ben. Onlardan hiç söz etmeyelim. Yüzümü kızartacak hiçbir şey yoktur içlerinde. Pişman olmaya gelince o başka bir iş. Sizi bu kadar geç tanıdığım için pişmanlık duyuyorum. Neden daha önce gelmediniz dostum, niçin? 5 yıl önce de bugünkü gibi verebilirdim kendimi size seve seve. Ama inanın bana, gidip gitmiş zamanın derinliklerine inmekle yormayalım kendimizi. Lohengrin'i hatırlayın. Beni seviyorsunuz. Ben sizin için son şövalyeyim. Ben size hiçbir şey sormadım, hiçbir şey öğrenmek istemedim sizden. Bayan Jean Tancred konusunda sizinle kavga etmedim. Beni sevdiğini, acı çektiğini gördüm. Bu kadarı da yetti bana çünkü seviyordum seni. Kadının kıskançlığıyla erkeğin kıskançlığı farklıdır. Bize en çok acı çektiren şeyi kadın sezemez. Bunu hiç bilmiyordum. Neden? Neden mi? Sahip olma, o anlamsız ve cömert azgınlık, erkeğin kendinde hak olarak gördüğü o antik içgüdü kadının teninde, kanında yoktur da ondan. Erkek, yaratığını bütünüyle isteyen tanrıdır. Kadın yüzyıllardan beri paylaşmaya alışmıştır. Tutkularımızı sınırlayan geçmiş, karanlık geçmiştir. Doğduğumuz günde bile o kadar yaşlıydık ki. Bir kadın için kıskançlık, onur yarasından başka bir şey değildir. Erkekte ise bu, ruhsal acı gibi derin, bedensel acı gibi sürekli büyük bir işkencedir. Neden diye soruyorsun? Çünkü boyun eğmeme, saygı göstermeme rağmen, bana verdiğin korkuya rağmen, sen maddesin, ben düşünceyim. Sen nesnesin, ben ruhum. Sen kilsin, ben sanatçıyım. Hayır, yakınma. Çelenklerle sarılmış yuvarlak vazonun yanında basit ve kaba çömlekçi nedir? Vazo, sakin ve güzeldir. Çömlekçi, zavallıdır. Erkek, kendi kendini yer, arzular, acı çeker çünkü istemek acı çekmektir. Evet, kıskancım. Kıskançlığımda neler bulunduğunu biliyorum. Onu incelediğimde içimde soyumdan gelme ön yargılar, bir vahşi gururu, hastalık derecesinde bir duyarlılık, bir hayvan zorbalığı, acımasız bir zayıflık, yaşamın dünyanın yasalarına karşı budalaca ve çok kötü bir başkaldırı buluyorum. Ama onun ne olduğunu bilmenin hiçbir yararı yok. O ortada ve beni alt üst ediyor. Ben yuttuğu asidin özelliklerini inceleyerek hangi bazlarla birleştiğini, hangi tuzları meydana getirdiğini bilen bir kimyagerim. Bu arada asit kimyageri yakmaktadır, kemiklerine kadar da yakacaktır. Saçma konuşuyorsunuz dostum. Evet, saçma sapan şeyler söylüyorum. Sizden daha iyi farkındayım bunun. Aklı, güzelliği göz kamaştıran, kendine hakim, bilgili, cesur, bu nedenle de daha güzel, daha çekici olan, seçime özgür, iradeye, bilgiye dayanan bir kadın istemek, onu olduğu gibi arzulamak, sevmek, sahip olmasıyla insanı sarsacak çocuk temizliğinden, saflıktan yoksun olduğu için acı çekmek, ondan hem kendisi olmasını hem de olmamasını istemek, ona hayatın ortaya çıkardığı biçimde hayran olmak, bir yandan da hayat onu bu kadar güzelleştirdi diye, yalnızca dokundu diye üzülmek. Ah, saçmalık bütün bunlar. Seni seviyorum, anlıyor musun? Bana getirdiğin bütün hislerle, alışkanlıklarla, denemelerinden, belki ondan, onlardan, daha ne bileyim, gelen şeylerin tümüyle seviyorum seni. Bunlar benim zevklerim, işkencelerimdir. Aşklarımızın suç olduğunu belirten şu anlamsız halk inancında aslında derin bir anlam olmalı. Mutluluk sonsuz olduğunda suçludur. İşte ben bunun için acı çekiyorum sevgilim. Teres önünde diz çöktü, ellerini tuttu, onu kendine çekti. İstemiyorum, acı çekmeni istemiyorum dedi. Delilik olur böyle bir şey. Seni seviyorum, yalnız seni sevdim. İnan bana, yalan söylemiyorum. Descartes Teres'i alnından öptü. Beni aldatsan da kızmazdım sana canım. Tam tersine minnet duyardım. Acıyı duyarsızlaştırmaktan daha dürüstçe, daha insanca bir şey var mıdır? Kadınlar bize acıyıp yalan söylemeselerdi ne olurdu halimiz bizim? Tanrım, yalan söyle sevgilim, acıyarak yalan söyle. Kara kederleri renklendiren düşü ver bana, yalan söyle. Kaygılanma, aşk ve güzellik düşüne bir düş daha eklemekten başka bir şey yapmış olmazsın böylece. İçini çekti, ah sağduyu, herkese özgü bilgelik diye söylendi kendi kendine. Teres ne demek istediğini, bu herkese özgü bilgeliğin ne anlama geldiğini sordu. Descartes bunun anlamlı, kaba bir atasözü olduğunu, söylenmemesinin daha uygun olacağını belirtti. Siz söyleyin gene de. Peki öyleyse, öpülen dudak tazeliğini kaybetmez. Sonra şunları ekledi sözlerine. Aşk güzelliği korur. Nasıl arılar çiçekle besleniyorsa kadın teni de aşkla beslenir. Bu bir gerçektir. Teres onun ağzına öpücük içinde bir yemin koydu. Yemin ediyorum, yalnız seni sevdim ben. Hayır, sana sunmaktan mutluluk duyduğum küçük güzellikleri koruyan okşamalar değildir. Seni seviyorum, seni seviyorum. Ama Descartes, Orsay Michel'deki mektubu ve Gardner aslanından yabancıyı hatırlıyordu. Beni gerçekten sevmiş olsaydınız, yalnız beni severdiniz. Teres ayağa kalktı, sinirlenmişti. Peki siz başka birini mi sevdiğimi sanıyorsunuz? Son derece tuhaf bir şey bu söylediğiniz. Böyle mi düşünüyorsunuz hakkımda? Bir de beni sevdiğinizi söylüyorsunuz. Acıyorum size. Delisiniz siz. Sahi deli miyim ben? Söyleyin, bir daha söyleyin. Teres diz çökmüştü. Güzel avuçlarıyla şakaklarını, yanaklarını okşuyordu. Sıradan bir karşılaşma yüzünden endişeye kapılmanın saçmalık olacağını söyledi bir kez daha. İnanmaya, daha doğrusu unutmaya zorladı onu. Descartes, artık bu narin ellerden, bu ateşli dudaklardan, sunulmuş bu tenden başka bir şey görmez, bilmez, tanımaz oldu. Onda yok olmaktan başka bir şey düşünmedi. Yok olan hüznü, öfkesi, her şeyi unutmanın, ona da her şeyi unutturmanın, onunla birlikte ölümcül bir baygınlığa düşmenin sabırsız isteğinden başka bir şey bırakmıyordu. Teres de kaygıyla, arzuyla yüreklenmiş, uyandırdığı tutkuyu seziyor, hem mutlak gücünü hem de zayıflığını hissediyordu. O zamana kadar hiç tanımadığı bir azgınlıkla sevişmeye daldı. İçgüdüsel bir öfkeyle kendini daha iyi ve her zamankinden daha fazla vermenin sıkıntı verici isteğiyle cesaret edemeyeceğini sandığı şeye cesaret etti. Sıcak bir gölge sarıyordu odayı. Perdelerin kenarlarından gelen altın ışıklar masanın üstüne bir asti şarabı şişesinin yanına konulmuş çiçek sepetini aydınlatıyordu. Yatağın başucunda Venedikli hanımın aydınlık gölgesi soluk renkli dudaklarıyla gülümsüyordu. Bergamo ve Verona maskları paravanlar boyunca sessiz mutluluklarını sürüklüyorlardı. Bir bardakta ağır bir gül yaprak yaprak dökülüyordu. Sessizlik aşkla yüklüydü. Ateşli yorgunluklarını tadıyorlardı. Teres sevgilisinin göğsünde uyudu. Hafif uykusu şefkatini sürdürdü. Gözlerini açtığında büyük bir mutlulukla seni seviyorum dedi. Descartes dirseklerini yastığa dayamış boğuk bir sıkıntıyla ona bakıyordu. Teres niçin üzgün olduğunu sordu. Biraz önce memnundun, şimdi niçin değilsin? O başını öne eğdi ve sustu. Konuş, dedi Teres. Susmaktansa şikayet et, daha memnun olurum. O zaman Descartes, öğrenmek mi istiyorsun? Kızma ama, dedi. Şimdi her zamankinden daha fazla acı çekiyorum çünkü verdiğin şeyi biliyorum. Teres birdenbire geri çekti kendini. Gözleri keder ve sitem doluydu. Başkasıyla da sizinle olduğum gibi olabileceğime inanıyorsunuz, öyle mi? En duyarlı yerimden, size olan aşkımdan vuruyorsunuz beni. Bağışlamıyorum bunu. Seviyorum sizi. Yalnız sizi sevdim ben. Yalnızca sizin için acı çektim. Sevinin, mutlu olun. Bana çok kötülük ediyorsunuz. Kötü bir insan mısınız siz yoksa? Teres, bir insan sevince hiçbir zaman iyi olamaz. Teres yatağın üzerine oturmuştu. Çıplak bacaklarını banyo yapan bir kadın gibi sarkıttı. Uzun zaman hareketsiz, dalgın dalgın öylece durdu. Zevkten solgunlaşmış yüzü renklendi. Kirpikleri bir damla gözyaşıyla ıslandı. Ağlıyorsunuz Teres. Affedersiniz dostum. İlk kez seviyorum ve gerçekten seviliyorum. Korkuyorum. 24. Çanlar köşkünü merdivenlerde bavulların çıkardığı gürültü dolduruyor. Paketlerle yüklü Polin basamaklardan yavaş yavaş iniyor. Madame Marmet sakin bir uyanıklıkla paketlerin gidişine bakıyor. Miss Bell odasında giyinmesini tamamlıyor. Teres de yolculuk için griler giymiş. Kara çamın kıyısına dirseklerini dayamış. Çiçek kentine bakıyordu bir kez daha. Gitmeye karar vermişti. Kocası her mektubunda çağırıyordu. Israr ettiği gibi Mayıs'ın ilk günlerinde Paris'e dönerse Grand Prix'ten önce birkaç şölen verilebilir, arkasından da kabuller gelirdi. İçinde bulunduğu grup destekleniyordu. Dalga onu itiyordu. Garain'de Kontes Martin'in salonunun ülkenin geleceği üzerinde çok iyi bir etki yapabileceği düşüncesindeydi. Bu durumlar biraz keyfini kaçırıyordu ama şimdi kocasına iyi duygular besliyor, ona daha çok hoş görünmek istiyordu. İki gün önce de babasından bir mektup almıştı. Monsieur Montesoy, Damadının siyasal düşüncelerine dokunmadan, kızına öğüt de vermeden, seçkin çevrede, Kontes Martin'in Floransa'da şairler sanatçılar arasında kalışının sırlarından, Çanlar Köşkü'nün uzaktan bir duygusal eğlence yeri durumuna geldiğinden söz edildiğini çıtlatıyordu. Fisole'nin bu dar çevresinde çok yakından gözetlendiğinin kendisi de farkındaydı. Yeni hayatında Madame Marmet huzurunu kaçırıyor, Prens Albertinelli endişe veriyordu. Via Alfieri'deki köşkte buluşmaları zor ve tehlikeli olmaya başlamıştı. Prens'le pek sıkı fıkı olan Profesör Arici, bir akşam ona Descartes'e sokulmuş bir durumda ıssız sokaklarda yürürken rastlamıştı. Tarım üzerine bir araştırma yazısı yazan Profesör Arici, bilginlerin en sevimlisiydi. Beyaz bıyıklı, güzel kahramanlara yarışır yüzünü çevirmiş, yalnız ertesi gün genç kadına, eskiden güzel bir kadının yaklaştığını hemen fark ederdim. Şimdi hanımların beğenen bakışlarını çekecek yaşı geçtikten sonra Tanrı acıyor bana, göstermiyor onları. Gözlerim çok kötü, en güzel yüzü bile tanıyamıyorum demişti. Teres anlamıştı, gözleri açılmıştı. Şimdi mutluluğunu Paris'in uçsuz bucaksızlığı içinde gizlemek istiyordu. Vivian'a yakında gideceğini bildirmiş, o da birkaç gün daha kalması için ısrar etmişti. Ama Teres, dostunun bir gece limonlu odaya gelip kendisinin verdiği öğütten hala sarsıldığından, hiç olmazsa seçimini beğenmeyen bir sırdaşın içtenliğinden o kadar hoşlanmamaya başladığından, prensin de kendisini ona bir yosma, belki de hoppa bir kadın olarak göstermiş olmasından kuşkulanıyordu. Hareket günü 5 Mayıs olarak kararlaştırıldı. Güneş, Arno Vadisi'nin üzerinde parlıyordu. Tatlıydı, hoştu, duruydu. Teres dalmıştı. Taraça'dan Floransa'nın mavi kupasına konmuş sabahın uçsuz bucaksız pembeliğini görüyordu. Çiçekli yokuşların eteğinde sonsuz sevinçler tattığını fark edilmez noktayı görebilmek için eğildi. Mezarlığın bahçesi, yanında Via Alfieri'yi gördüğü küçük koyu bir leke oluşturuyordu. Hiç kuşkusuz, bir daha hiç göremeyeceği çok sevdiği odada gördü kendini. Dönmemek üzere geçen saatler yasla perdelenip geliyorlardı aklına. Gözlerinin söndüğünü, dizlerinin tutmaz olduğunu, ruhunun güçten düştüğünü hissetti. Öyle sanıyordu ki bedeninde hayat yoktu artık. Hayatı kara çamlarının, kımıltısız tepelerinin görüldüğü şu köşede bırakmıştı. Güven içinde olduğunu hissetmesi, sevinmesi gerekirken, böyle durup dururken üzüldüğü için kendi kendine kızıyordu. Jacques Descartes'ı Paris'te yeniden bulacağını biliyordu. İkisi de oraya aynı zamanda varmak, daha doğrusu birlikte gitmek isterlerdi. Descartes'in daha birkaç gün önce Floransa'da kalmasını gerekli gördülerse de birleşmeleri yakındı. Hiç değilse buluşma günü kararlaştırılmıştı. Şimdiden bunu düşünerek yaşıyordu. Aşkı tenine karışmış, kanında akar durumda taşıyordu. Gene de benliğinin bir parçası o keçili perili köşkte kalmıştı. Benliğinin bir parçası hiçbir zaman kendisine geri verilmeyecekti. Hayatının ateşi içinde çok değerli şeyler için yanıp tutuşuyordu. Descartes'in sözleri geliyordu aklına. Aşk fetişisttir. Taraça'dan baktığınız kurt bağrının yemişlerini topladım. Teres de niçin içinde dünyayı unuttuğu köşkün küçük bir taşını götürmeyi düşünememişti? Polen'in bir çığlığıyla düşüncelerinden koptu. Colette ansızın sarı salkımların arkasından fırlamış, mantoları çantaları arabaya götüren hizmetçiyi öpmüştü. Şimdi kulakları parlak kafasının kenarlarında dimdik, ağaçlı yollardan keyifle kaçıyordu. Kontes Martin'i selamladı. "Bugün ayrılıyoruz demek madam," dedi. İtalya'da kalıyordu. Söylediğine göre bir hanım kendisini çağırıyordu. Roma'ya gidecekti. Kardinalleri görmek istiyordu. İçlerinden biri, çok anlayışlı bir yaşlı adam olarak övülen biri, belki de sosyalist devrimci kilise görüşünü benimseyecekti. Colette'in amacı vardı. Haksız ve acımasız uygarlığın yıkıntıları üzerine, Calvair haçını artık ölü, çıplak değil, canlı hem de çiçekli kollarıyla dünyayı gölgelendiren Calvair haçını dikmek. Bu amaçla bir tarikat kuruyor, bir de gazete çıkarıyordu. Tarikatı Madame Martin biliyordu. Gazete bir kuruşa satılacaktı. Uyumlu cümleler ve ağıt dizeleriyle yazılacaktı. Şarkı okur gibi okunması gerekiyordu. Şiir, basitliği, şiddeti ya da sevinciyle halka yaraşan tek dildi. Düz yazıyı çok akıllı, çok bilgili insanlar beğenebilirdi yalnız. Saint-Jacques sokağının şarapçı dükkanlarında anarşistlerle içli dışlı olmuştu. Onların geceleri romans söyleyip romans dinlemekle geçerdi. Sonra şöyle sürdürdü konuşmasını. Bir şarkı defteri olan bir gazete halkın ruhuna ulaşacaktır. Benim biraz dahi olduğumu söylerler. Haklı olup olmadıklarını bilmiyorum ama ben her işin kolayını bulurum. Miss Bell eldivenlerini takarak basamaklardan iniyordu. Of darling, şehir, dağlar ve gökyüzü gözyaşlarınızı istiyor sizin. Onlardan ayrılmanın üzüntüsünü, geri dönme isteğini uyandırmak için güzelleşiyorlar bugün. Ama Toskana doğasının hoş kuruluğu Colette'i yoruyordu. Yeşil Ombria'yı ve nemli göğünü özlüyordu. Assisi'yi bereketli ovada daha yumuşak, daha alçak gönüllü bir toprak üzerinde ayakta dua edişini hatırlıyordu. Orada ormanlar, kayalar, beyaz bulutlarla bir parça gök gösteren açıklıklar vardır dedi. Orada iyi Aziz Francisco'nun izinde dolaştım ve güneş ezgisini eski, basit, yoksul Fransız uyaklarına döktüm. Madame Martin bu ezgiyi dinlemek istediğini söyledi. Miss Bell dinlemeye başlamıştı bile. Yüzü Mino'nun elinden çıkmış, coşkulu bir melek yüzünün anlamını alıyordu. Colette yapıtının kaba, sanattan uzak bir ezgi olduğunu belirtti. Dizeler hiç de güzel olmak istemiyorlardı. Basittiler. Hafifliği sağlamak için zayıf uyakla kullanılmıştı. Sonra ağır, monoton bir sesle ezberden okumaya başladı. Sevimli ve aydınlık yaptınız Tanrım. Öveceğim sizi. Bir zamanlar yaşamayı beklediğimiz bu dünyayı altın, zümrüt, lacivert taşı serptiniz üzerine kitap resimleyen bir ressam gibi. Efendimiz, güneşi yarattığınız için öveceğim sizi. Herkes için parlayan, güzel ve iyi, size yaraşır kırmızı muhteşem parlak, tam bir küre biçimindeki güneşi. Kardeşimiz rüzgar için Tanrım öveceğim sizi. Kız kardeşimiz ay ve kız kardeşlerimiz yıldızlar için. Mavi göğe oynayan bulutu koydunuz ve sabahın sislerini yelkenler gibi gerdiniz. Tanrım sizi kutsayacağım, öveceğim sizi. Çördük otu için, pırnal sapı için, korkunç ve iyi kardeşimiz ateş için ve su için, mütevazı, iffetli ve değerli kız kardeşimiz. Toprak için ki güçlü ve çiçeklerle dolu bağrında, ana ile kundakta gülen çocuğu besler, sizi seven erkeği besler, gözlerinden gözyaşları aktığında meleklerin size getirdiği yoksulu besler. Kız kardeşimiz hayat için, kız kardeşimiz ölüm için. Şimdi ve son saatime kadar Tanrım öveceğim sizi. Güzel bir akşamda ve daha iyi bir sabah için, uyuyan bebek olmak için ölürken. Ah Monsieur Colette dedi Miss Bell. Campo Santo de Pise'de görülen, keçilerin çok sevdiği dağa tırmanan keşiş gibi yükseliyor bu ezgi. Söylemek istediğim şu ki, yaşlı keşiş, inancın asasına dayanmış çıkıyor, düzensiz adımlarla çıkıyor çünkü koltuk değnekleri bir yanda olduğundan bir ayağını ötekinden daha ileri atıyor. Dizeleriniz bu nedenle düzensiz, çok iyi anladım bunu. Şair bu övgüyü farkında olmadan hak etmiş olduğuna inanıyordu, alıp kabul etti. Siz inançlı bir insansınız, Monsieur Colette dedi Teres. Güzel dizeler kurmaktan başka neye yarar bu? Günah işlemeye madam. İnançlı olmadan da günah işliyoruz. Madame Marmet göründü, yolculuğa hazırdı. Sonunda La Chaise sokağındaki küçük dairesine, küçük köpeği Toby'ye eski dostu Monsieur Lagrange'a kavuşacağı, Fiesole'nin etrüsklerinden sonra şekerleme kutuları arasında pencerelerden Bonmarche Parkı'na bakan evcil savaşçıyı yeniden göreceği için durgun bir mutluluk içindeydi. Miss Bell dostlarını arabasıyla gara götürdü. 24. Descartes iki yolcuya güle güle demeye vagona gelmişti. Teres onun kendisi için ne demek olduğunu ayrılınca anladı. Hayattan yeni bir tat vermişti kendisine. Çok hoş bir tattı bu. Öyle canlı, öyle gerçekti ki hala dudaklarında duyuyordu onu. Bir büyü içinde, onu yeniden görmenin düşü içinde yaşıyordu. Madame Marmet yolculuk boyunca sınırı geçiyoruz galiba ya da deniz kıyısında güller açmış dedikçe şaşırıyor ama tepki göstermiyordu. Marsilya'da bir gece otelde kaldıktan sonra taşlı tarlalarda kül rengi zeytin ağaçlarını, sonra dutları, uzaklarda Pilate Dağı'nı, Ron'u, Lyon'u, sonra bildik görünümleri, doruklardaki demet demet yükselen eskiden boz ve morken, şimdi tatlı bir yeşile bürünmüş ağaçları, tepelerin eteğinde tarlalardaki ekinlerin ufak çizgi çizgi halılarını, nehir kıyılarında sıra sıra salkım söğütleri seyrederken bu iç sevinci hep sürüyordu. Yolculuk değişmez bir su gibi akıyordu onun için. Yaşanmış saatlerin dolgunluğunun, derin ağızların verdiği şaşkınlığın tadına varıyordu. Tren durduğu zaman garın kurşun mavisi ışıkları altında kendisini yeniden görmekten mutlu olan kocasını uykudan uyanmış bir kadın gülümseyişiyle karşıladı. Madame Marmite'i öperken ona bütün gönlüyle teşekkür ettiğini söyledi. Gerçekten de Monsieur Colette'in Aziz Francisco'su gibi her şeye teşekkür ediyordu. Batan günün aydınlık tozu toprağı içinde rıhtımlar boyunca giden arabanın arkasında hiç sabırsızlık göstermeden kocasının kürsüdeki başarılarını, parlamentodaki grubunun niyetlerini, tasarılarını, umutlarını, birkaç büyük politik ziyafet vermenin gerekliliği üzerinde anlattıklarını dinledi. Daha iyi düşünebilmek için gözlerini yumdu. "Yarın bir mektup alırım, 8 güne kadar da görürüm onu," dedi içinden. Araba köprünün üzerinden geçerken alevli sulara, dumanlı kemerlere, dizi dizi çınarlara, Corse-le-Rey'nin çapraz yüzeyindeki kestane ağaçlarının çiçeklenmiş başlarına baktı. Bütün bu bildik görünümler onun için eşsiz bir yeniliğe bürünüyordu. Yaşadığı aşk, dünyayı yeniden renklendirmiş gibi bir duygu vardı içinde. Ağaçların, taşların kendisini tanıyıp tanımadıklarını merak ediyordu ve düşünüyordu. Nasıl oluyor da sessizliğim, gözlerim, bütün bedenim, gök ve yer sırrımı haykırmıyor? Monsieur Martin Belem, yorgun olduğunu düşünerek biraz dinlenmesini salık verdi. Gece odasına kapanınca ruhunun vuruşlarını duyduğu büyük bir sessizliğin ortasında, yanı başında olmayana, uzakta olana, sürekli yenilikleri içindeki çiçeklere benzeyen sözlerle dolu bir mektup yazdı. "Seni seviyorum, bekliyorum. Mutluyum. Seni yanımda hissediyorum. Dünyada yalnız sen ve ben varız. Gökte mavimsi bir yıldız görüyorum. Titriyor. Floransa'dan da senin aynı yıldızı gördüğünü düşünerek bakıyorum ona. Kırmızı zambaklı küçük kaşığı masamın üstüne koydum. Gel. Uzaktan yakıyorsun beni. Gel." Ruhunda taptaze, ölümsüz benzetmeler, duyular buluyordu böylece. Bir hafta boyunca tam bir iç yaşam sürdü. Via Alfieri'deki günlerinden kalan tatlı sıcaklığı içinde duydu hep. Deninde aldığı buğseleri soludu, sevildiği için kendi kendini sevdi, ince bir özen, dikkatli bir zevkle yeni tuvaletler yaptırdı. Kendi de kendinden hoşlanıyor, kendi kendisini beğensin istiyordu. Postada kendisine gelmiş hiçbir şey bulamadı mı delicesine kaygılanıyor, parmaklıkların arasından küçük kişinin üzerinde dostunun geniş süslü yazısını tanıdığı bir mektup aldı mı titriyor, seviniyor, anılarını, arzularını, umutlarını yiyip bitiriyordu. Böylece saatler parçalana, örselene, yana yana, çarçabuk eriyip bitti. Yalnız onun geleceği günün sabah tiksinti verecek derecede uzun geldi Teres'e. Trenin varış saatinden önce gardaydı. Trenin biraz gecikeceği anons edilmişti. Çok canı sıkıldı bu işe. Yapıp edecekleri, tasavvurları konusunda hep iyimser olmuştu. O da aynı babası gibi yazgısını zorla iradesinden yana çekmeyi bilirdi. Bu yüzden hesapta olmayan bu gecikme ona bir ihanet gibi geliyordu. 3 çeyrek saat boyunca gar sahanlığının camlarından sızan kül rengi ışık, yitirilmiş mutluluk dakikalarını ölçen uçsuz bucaksız bir kum saatinin taneleri gibi düşüyordu üzerine. İyiden iyiye kederlenmeye başlamıştık ki, şimdiden alçalmış güneşin kırmızı aydınlığı içinde devasa ve itaatkar ekspresin durduğunu, vagonlardan kendilerini dışarı atan yolcuların kalabalığı içinde Jack'ın iri ve ince kendisine doğru geldiğini gördü. Jack artık yabancısı olmadığı o bir çeşit karanlık ve şiddetli sevinçle bakıyordu. "Hele şükür sizi gördüm nihayet," dedi. "Sizi bir daha göremeden ölmekten korkuyordum. Bir hafta boyunca sizden uzak yaşamak ne büyük bir işkence bilemezsiniz. Ben de bunu yaşamadan bilemezdim. Via Alfieri'deki küçük köşke döndüm. Biliyorsun, odadaki o eski pastelin önünde aşkla, öfkeyle haykırmıştım. Teres hoşnut ona baktı. Ya ben, benim de hasretini çektiğimi, seni istediğimi, yalnızken kollarımı sana uzattığımı düşünmüyor musun? Mektuplarını mücevherlerimin bulunduğu çekmeceye saklamıştım. Geceleri tekrar okuyordum. Fevkaladeydiler. Hoştular ama tedbirsizce yazılmışlardı. Mektupların sendin, hem fazlasıyla sen, hem yeterince sen değil. Bavullarla yüklü arabaların gittiği avludan geçtiler. Teres bir araba tutup tutamayacaklarını sordu. Yanıt vermedi, işitmiyor gibiydi. Teres konuşmaya başladı gene. Evinizi görmeye gittim, içeri girmeye göze alamadım. Parmaklıktan baktım, gül ağaçların içinde bir avlunun sonunda, bir çınarın ardında bölmeli pencereler gördüm. İşte orası dedim, hiç böylesine heyecanlanmamıştım. Descartes onu dinlemiyordu artık, ona bakmıyordu. Onunla birlikte taş döşemeli yolu hızla geçti. Gar avlusunun karşısında dar bir merdivenle uzanan ıssız bir sokağa saptı. Burada odun depoları, kömürcü dükkanları arasında alt katında masalarının kaldırımlara konulduğu lokantasıyla bir otel yükseliyordu. Otelin boyalı tabelasının altında pencerelerde beyaz perdeler görülüyordu. Descartes küçük kapının önünde durdu, Teres'i ağaçlık karanlık yola çekti. ''Beni nereye götürüyorsunuz?'' diye sordu Teres. ''Saat kaç? 7:30'da eve dönmüş olmalıyım. Deliyiz biz.'' Revize taklı, yerde üzerine bir arslanın resmedildiği küçük bir halı bulunan, kırmızı dörtgen taşlarla kaplı odada ilahi bir unutuş dakikası tattılar. Merdivenlerden inerlerken, ''Jacques dostum, haddinden fazla mutluyuz.'' dedi Teres. ''Hayattan çalıyoruz.'' 26. Ertesi gün bir araba onu yeni evlerin arasındaki boşluklarda bahçe duvarları bulunan, kalabalığa rağmen ıssız, yarı üzünlü, yarı şen bir sokağa götürdü. Yolun, iş olsun gibilerden ellemesine sokağa yerleşmiş, tozun toprağın unutulmuşluğun terk edilmişliğin örttüğü, rejans üslubunda bir otelin kemeri altından geçtiği noktada durdu. Orada burada yeşil dallar taşlar arasından uzanarak kentin bu köşesini şenlendirirler. Teres küçük kapıyı çalarken evlerle sınırlanmış görüş alanı içinde bir çatı penceresi üzerinde bir makara, bir kilitçi dükkanı işareti olan iri, yaldızlı bir anahtar gördü. Kendisi için yeni ama şimdiden dost olan bu görüntülerle doluydu bakışı. Başının üstünde güvercinler uçuyordu. Tavukların gıdaklamalarını işitiyordu. Bir köylüyü bir askeri andıran bıyıklı bir uşak açtı kapıyı. Bir çınarla gölgelenen, solda, sokağın dibinde pencerelerinde kanarya kafesleriyle kapıcı kulübesi bulunan bir avluya girdi. Bir yanda komşu evin yeşil bir kafesle örtülü sivri çatısı yükseliyordu. Bir heykeltıraş atölyesinin camlı çatısı yaslanıyordu buraya. Camın arkasında tozlar içinde uyuklayan alçı heykeller görülüyordu. Sağda avluyu çevreleyen alçak duvara değerli friz kalıntıları, kabartma parçaları, kırık sütun gövdeleri tutturulmuştu. Dipte çok büyük olmayan evin sarmaşıklarla, gül ağaçlarıyla, yarı yarıya gizlenmiş cephesinin çerçevelerle bölünmüş pencereleri açılıyordu. 15. yüzyıl Fransız mimarisine tutkun olan Philippe Descartes, burada 12. Louis zamanında mesken olarak kullanılan yapının özelliklerini üstün bilgisiyle yeniden oluşturmuştu. Yapımına 2. İmparatorluk zamanının ortalarında başlanan ev tamamlanmamıştı. Bir yığın şatonun inşacısı olan sahibi kendi fakirhanesini bitiremeden ölmüştü. Böyle olması daha iyiydi. Philippe Descartes'in zamanında bir seçkinliği, bir değeri olan ama şimdi sıradan ve modası geçmiş görünen bir üsluba göre tasarlanmış, bahçelerden oluşan geniş çerçevesini yavaş yavaş yitirerek, şimdi yüksek yapıların duvarları arasında sıkışmış kutu gibi evi, öleli belki de 20 yıl olmuş mimarını bekleye bekleye çürüyen taşların kabalığı, üstünkörü yontulmuş üç çatı penceresinin ağırlığı, mimarın dul karısının az bir masrafla kaplattığı çatısının sadeliğiyle, kısacası bitmemişliğin ve irade dışı olup bitenlerin insana iyi ki Allah'tan böyle olmuş dedirtircesine bir araya gelişi sayesinde fazlasıyla yeni eskiliğinin, arkeolojik romantizminin aykırılığını düzeltiyor, kalabalığın artması yüzünden çirkinleşmiş bir semte tevazusuyla uyanıyordu. Kısacası bu küçük yapının o virane görünüşü altında yeşil örtüsü içinde kendine özgü bir çekiciliği vardı. Birdenbire içgüdüyle Teres başka güzellikler, başka uyumlar da buldu. Sarmaşıklarla örtülü duvarlardan atölyenin kararmış camlarına, avlunun deli otlarını kabuğunun pullarıyla örten eğri çınara kadar uzanan bu bırakılmışlıkta ev sahibinin umursamaz, korumakta beceriksiz, tutkuların hüznünü taşıyan ruhunu hissediyordu. Sevinci arasında gene de dostunun çevresindeki şeylere hiç ilgi göstermediğini, nedenli kayıtsız kaldığını görünce yüreği daraldı. Bu işte bir tür incelik, bir soyluluk buluyordu ama kendi yaratılışına, Montessori'yle ilgili özenli iç dünyasına tümüyle zıt bir umursamazlık eğilimi de buluyordu. Hemen kafa yormaya başladı. Bu insan eli değmemiş, yabanıl köşenin düşünceli hoşluğunu bozmadan buraya kendi düzenli canlılığını getirecek, hıyabani kumlattıracak, biraz güneş gelen köşeye de çiçeklerin neşesini yerleştirecekti. Kim bilir yerle bir olmuş hangi bahçeden gelmiş bir heykele, kara yosunlarla kemirilmiş, kırılmış kolları yanında yere yatmış bir flora sevgiyle baktı. Onu en kısa zamanda kaldırtmayı, Vieux Colombier sokağında bir avluda bir antikacıda gördüğü çelenk motifleri işlenmiş bir heykel ayaklığının üzerine koydurtmayı düşündü, o durumunu gözlerinin önüne getirdi. Bir saattir kendisini dört gözle bekleyen Descartes kapının önündeki sekinin basamaklarından iniyordu. Sevinçli ama hala kaygılıydı. Mutluluktan titriyordu. İçerideki bronz ve mermer heykelciklerin ihtişamı, belli belirsiz de olsa seçilebilen sofanın serin loşluğunda Teres durdu. Göğsünde olanca hızıyla küt küt atan yüreğinin çarpıntıları aklını başından almıştı. Descartes onu kendine doğru çekti, uzun uzun öptü. Teres şakaklarının kendisine dünkü şiddetli hazları hatırlatan uğultusu içinde duydu onu. Yatağın ayak ucundaki küçük alanın üzerinde atlas aslanını tekrar gördü. Jack'ın öpüşlerine pek hoş bir yavaşlıkla karşılık verdi. Jack, çok dolan başlı bir tahta merdivenden bir zamanlar babasının çalışma odası olan geniş salona götürdü onu. Kendisi de burada resim çizer, heykellerini işler, her şeyden çok da okurdu. Okumayı bir afyon gibi sever, bitmemiş sayfalar üzerinde düşlere dalarak okurdu. Görkemli 16. yüzyıl duvar halıları tavanın boyalı kirişlerine kadar yükseliyordu. Üzerlerinde şöyle böyle seçilebilen büyülü bir masal ortamında başında sivri bir başlıkla bir soylu kadın görülüyordu. Ayaklarının dibine, çiçekli otların üzerine, alnının ortasında tek boynuzuyla at bedenli bir masal hayvanı yatmıştı. Jack, onu görkemli parçalarıyla İspanyol kafanlarını, ipekli Bizans gömleklerini örten minderlerle dolu geniş, basık bir sedirin önüne götürdü ama teres bir koltuğa oturdu. "Geldiniz, işte geldiniz. Dünyanın sonu gelebilir artık." "Ben de dünyanın sonunu düşünürdüm eskiden," diye karşılık verdi Teres. "Bundan korkmazdım. Monsieur Lagrange dünyanın sonunu vaat etmişti bana. İncelikle, kibarlıkla. Ben de beklerdim. Sizi tanımadan önce öyle sıkılıyordum ki." Teres çevresindeki vazolarla, heykelciklerle dolu masalara, duvar halılarına, armaların karışık görkemli kalabalığına, mineli öteberilere, mermer işlere, tablolara, eski kitaplara baktı. "Çok güzel şeyleriniz var," dedi. "Birçoğu babamdan kaldı. Koleksiyonların altın çağında yaşadı o. Kalan kısmı Kulüni'de olan bu tek boynuzlu at bedenli masal hayvanı öykülerini babam 1851'de Mensur Yevre'de bir handa bulmuştu." Ama Teres hem merak hem düş kırıklığıyla "sizden hiçbir şey göremiyorum," dedi. "Bir heykel, bir kabartma bile. İngiltere'de çok tutulan bu bal mumu işi bile yok. Ne bir küçük baş, ne bir levha, ne de bir madalyon. Kendi yapıtlarımın ortasında yaşamaktan zevk alabilir miyim sanıyorsunuz? Gereğinden fazla tanırım yapıtlarımı. Beni sıkarlar. Sırrı olmayan bir şeyin çekiciliği de yoktur." Teres ona yapmacık bir küskünlükle baktı. Siz bana insanın sırrı kalmayıcı çekiciliği de mi kalmayacağını söylemiştiniz, dedi. Descartes kolunu sevgilisinin beline doladı. Ah, dedi. Yaşayan şey fazlasıyla sır doludur. Sevgilim, sen benim için bilinmeyen anlamı, hayatın zevklerini, ölümün dehşetini içinde bulunduran bir sır olarak kalıyorsun. Kendini vermekten korkma. Her zaman arzulayacağım seni. Hiçbir zaman bilemeyeceğim. Sevdiğine hiç sahip olabilir mi insan? Öpmeler, okşamalar, hoş bir umutsuzluğun çırpınmalarından başka nedir ki? Seni göğsümde tuttuğum zaman bile hala seni arıyorum. Seni her zaman arzuladığıma göre, sende imkansızı, sonsuzu istediğime göre sana hiçbir zaman sahip değilim. Kim olduğunu biliyorsam eğer ne olayım? Birkaç kötü heykel yaptım diye heykeltıraşım diyemem. Ben doğada kaygı, azap konuları arayan bir tür şairim. Filozofum daha çok. Biçim duygusu yetmez bana. Meslektaşlarım alay ederler benimle, çünkü sadelikte onlara erişemem. Haklıdırlar. Düşünmeden, arzulamadan yaşamamızı istemekte şu kolet hayvanı da haklıdır. Dostumuz Santa Maria Novella'daki kendisini haksız, dertli edilebilecek şeylerin hiçbirini bilmeyen kunduracı, yaşama sanatında ustadır. Beni saçma kötü yapan şu bir çeşit tutkulu metafizik duygulara kapılmadan safça sevmeliydim seni. İyilik bilmemektedir, unutmaktadır yalnız. Gel, gel. Seni yokluğun işkenceleri içinde amansızca düşündüm. Gel sevgilim. Seni sende unutmam gerek. Ancak sende unutabilirim seni. Kendimi ancak sende yitirebilirim. Onu kollarına aldı, yüzündeki tülü kaldırdı, dudaklarına buseler kondurdu. Teres kara tülü çenesine kadar indirdi. Garip nesnelerin bakışlarından rahatsız olmuş gibiydi. Bu geniş, bu bilinmedik odada ürkmüştü biraz. Burada mı? Olacak şey mi? Jack yalnız olduklarını söyledi. Yalnız mıyım? Ya bana kapıyı açan o korkunç bıyıklı adam? Fusalliero, babamın emektar uşağıdır, dedi gülümseyerek. Bütün evime karısıyla o çekidüzen verir. Merak etmeyin, kulübelerinde dururlar, sadık, hırçın. Madame Fusalliero'yu de göreceksiniz. Şimdiden haber vereyim size, çok içli dışlı, çok teklifsizdir. Dostum Monsieur Fusalier'in kapıcı da olsa, metrodel de olsa ne diye tatar bıyıkları var? Sevgilim, doğa vermiş bunları ona, ben de seve seve bıraktırıyorum. İşi fideciliğe dökmüş eski bir başçavuşa benzediği, böylece bende köydeki komşummuş gibi bir duygu uyandırdığı için minnettarım ona. Sedirin köşesine oturmuştu, onu dizlerine çekti, öptü. Teres de öpüşlerine karşılık verdi. Sonra birdenbire kalktı. Bana öbür odaları gösterin, merak ediyorum, hepsini görmek istiyorum. Descartes onu ikinci kata götürdü. Koridorun duvarları Philip Descartes'in sulu boyalarıyla kaplıydı. Bir kapı açtı, pelesenk ağacından eşyalarla döşenmiş bir odaya soktu onu. Annesinin odasıydı bu. El sürmeden, dünkü geçmişinde insana gerçekten dokunan, hüzün veren biricik geçmişte saklıyordu onu. 9 yıldır oturulmamış bu odanın hala yalnızlığa boyun eğmemiş bir havası vardı. Aynalı dolap yaşlı hanımın bakışını gözlüyor, akikten duvar saatinin üstünde düşünceli bir Safo, sarkacın sesini duymaz olduğu için sıkılıyordu. Duvarlarda iki portre vardı. Biri Richard'ın fırçasından çıkmıştı. Philip Descartes'in portresiydi. Çok solgun, saçları karışık, gözleri romantik bir düşe dalmış, ağzı incelikle, iyilikle dolu. Öbürü, birincisi kadar kaygılı olmayan bir elden çıkmıştı. Ateşli zayıflığı içinde oldukça güzel, orta yaşlı bir hanımın resmiydi bu. Madame Philip Descartes'ti bu. Anneciğimin odası da benim gibidir, dedi Jack. Eskiyi hatırlar. Annenize benziyorsunuz, dedi Teres. Gözleriniz onun gözleri. Paul Vance annenizin sizi çok sevdiğini söylemişti. Jack gülümsedi. Evet, dedi. Annem mükemmel bir kadındı. Zekiydi, hoştu, görülmemiş bir saçmalığı vardı. Anne aşkının çılgınlığına tutulmuştu. Bir an rahat bırakmazdı beni. Hem kendi huzurunu kaçırırdı, hem benimkini. Teres, şifonyerin üstünde duran Karpox'un bronz heykelciğine bakıyordu. İmparatorluk prensini soğuk yüzüne biraz neşe veren zefir kanadı biçimli kulaklarından tanırsınız, dedi Descartes. Bu bronz Napolyon III'ün armağanıdır. Annemle babam kampanyaya giderlerdi. Babam saray erkanının Fontainebleau'da kaldığı sırada şatonun planını çıkarmış, galeriyi çizmişti. Sabahları imparator sırtında redingotu, ağzında lüle taşından piposuyla yanına gelir, bir kayaya konan penguen gibi konarmış. O sırada Bonaparte'da gündüzlü öğrenciydim ben. Bu öyküleri sofrada dinlerdim. Hepsi de aklımda kalmıştır. İmparator sakin sakin tatlı tatlı dururmuş öyle. Koca bıyıklarının altında boğulan bir iki sözle kesermiş sessizliği. Sonra biraz canlanır, makineler üzerindeki görüşlerini açıklarmış. İcatları vardı, makineciydi. Cebinden bir kurşun kalem çıkarır, babamın desenleri üzerinde kendi görüşlerini doğrulayan resimler çizermiş. Babam da çok üzülürmüş. Haftada 2-3 taslağını bozarmış böylece. Babamı çok sever. Ona birçok iş, birçok ünvan vaat edermiş ama hiçbiri gelmezmiş bunların. Annemin de söylediği gibi imparator iyi adamdı ama etkili bir adam değildi. Ben o sıralarda çocuktum. O gün bugün hayatın bütün maceralarında basit bir yiğitlik, ılımlı bir kadercilikle davranan bu sevecen ruhlu ama dehadan yoksun adama karşı belirsiz bir sevgi duyarım. Onu sevmemin nedenlerinden biri de yerine geçmek isteyen, ruhlarının derinliğinde onunki gibi halk sevgisi bile bulunmayan insanlarca yenilip aşağılanmasıdır. O zamandan beri hep böylelerini iktidarda görüyoruz. Tanrım, ne kadar iğrenç bunlar. Senatör Lawyer örneğin, size sigara salonunda cebine sigara dolduruyor, bana da aynı şeyi yapmamı öğütlüyordu. Bunları da yolda içeriz diyordu. Bu Lawyer kötü bir insan. Zavallılara, kötülere, garibanlara karşı çok sert. Ya Garay'ın? Onu da iğrenç ruhlu bir adam olarak görmüyor musunuz? Hatırlarsınız, sizde ilk akşam yemeği yediğim gün Napolyon'dan söz edilmişti. Saçlarınız ensenizin üstünden bağlanmıştı, elmas bir ok geçiyordu içlerinden. Hayranlık uyandıran bir sertlikle kıvrılmışlardı. Paul Vance zor anlaşılır şeyler söylemişti. Garay'ın anlamıyordu. Benden düşüncemi sormuştunuz. 4. kaset, 2. yüzün sonu.